Ayrım 17. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 303. Sakarya Mahallesi. Bu mahalle daha çok Pazarcıklı Alevi esnaf ailelerinin yerleştiği bir mahalleydi. Maraş'ın en rahat oturulabilecek mahallelerinden birisiydi. İnsanlar diğer mahallelere göre birbirleriyle daha iç içeydiler. Daha çok birbirleriyle ilgiliydiler. Esnaflık yapan Pazarcıklı Kürt Aleviler diğer mahallelerden çok burada oturmayı tercih ediyorlardı. Bu mahallede katliam açıktan bir planlama ile gerçekleştirilmişti. Cenaze töreninden ayrılan katliamcılar bu mahallede bir yandan mahalle içinde tacizlerde bulunurken, diğer yandan da bir katliamcının evinde toplantı yaparak katliamı planlamışlar, katliama dair kararlar almışlardır. Cuma günü akşamı yapılan bu toplantının sabahında katliam başlamıştı. Toplanan katliamcılar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar, bir grup Sunalar'ın evine yönelmiş, başka bir grup ise bilmezlerin evine doğru harekete geçmişti. Sunalar'ın evine giden katliamcılar, önce Sunalar'ın binasının alt katında oturan ilköğretim müfettişi Süleyman Metin'in evine saldırmışlardır. Süleyman Metin'i çocuklarının gözleri önünde katleden katiller, Süleyman Hoca'nın genç kızlarına tacizde bulunmuşlar, hakaret etmişler, eşi Gülzer Hanım'ın üstüne gaz dökerek yakmaya çalışmışlardır. Süleyman Hoca'yı öldüren, evini yakan ve diğer bireyleri perişan eden katiller, Sunalar'ın evine yönelmiş, bu defa onlara karşı katliama başlamışlardır. Sunalar'ın evinde bulunanlardan Ali Suna'nın eşi Musa ve Elif Suna'nın gelini Besey, Esma, Suna'nın karnındaki bebeğiyle birlikte 7 kişiyi, Süleyman Metin'le birlikte toplam 8 insan katledilmiştir. Geriye kalanların tamamı yaralanmışlardır. Bu evde katliam sürdürülürken aynı saatlerde aynı mahallenin bir başka köşesinde Bilmez ailesi katliamı yaşıyorlardı. Bilmezlerin evine sığınmış olan iki aile de aynı saldırılara maruz kalmış bulunuyordu. Buraya yapılan saldırıdan 3 kişisi Bilmez ailesinden olmak üzere 5 kişi katledilmiştir. Sakarya Yeni Mahalle'den Hasan Yüzüak da aynı gün aynı saatlerde uzaktan sıkılan silahlarla katledilmiştir. Yine bu mahalleden Musa Altun bir gün sonra devam eden saldırılarda öldürülmüştür. Musa Altun'un ailesi ve çocukları, o da Malatyalı bir Alevi olan cezaevi müdürünü almaya gelen askeri bir araca son anda ve biraz zorlayarak binmiş ve kurtulmuşlardır. Ancak aynı araca binemeden yakalanan Musa Altun kurtarılamayarak katledilmişti. Sakarya Yeni Mahalle'de saldırılar 3 gün boyunca aralıksız devam etmiştir. Bu süre boyunca Maraş'ın birçok mahallesinde katliam sürdürülüyordu. Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insan kışı. Katliam ve sonrasında Maraşlı Kürt Alevilerin yürekleri bu nedenle kışa kesmiştir. Ama benim memleketimde bugün insan kanı sudan ucuz. Oysa en güzel emek insanın kendisi. Kolay mı kan uykularda kalkıp ninniler söylemesi? Belki bu nedenle yazık, asılmış gibi durur, asılmış gibi kederinden, duvarlarımda resim, çalgılarımda müzik. Ruhi Su. Süleyman Metin, Gürün, Karanlık Köy, 1935. Süleyman Metin birçok değişik yerde görev yaptıktan sonra Maraş'a gelmişti. Mesleğini seven idealist bir öğretmen olarak insanlarda iz bırakmıştı. Hayatını gerçek anlamda bir öğretmen olarak yaşamaya çalışan Süleyman'ın her hali, mesleğine olan bağlılığını yansıtmaktaydı. Kimse ona öğretmenlik dışında başka bir iş yakıştırmaz, yakıştıramazdı. İlköğretim müfettişi olarak Sivas'tayken Maraş'ı tayini çıkmıştı. Süleyman Sivas Alevilerindendi. Bu inancını seviyor, Alevi olmaktan dolayı kendisini mutlu hissediyordu. Çevresinden de Aleviliğini gizlemiyordu. Aleviliğe dair bu denli belirgin bir tutum içinde olması, sayısız Sünni arkadaşının varlığını engellememişti. Kısacası Süleyman Hoca, Aleviliğini gizlememiş, ancak bu durumu bir ayrılık gerekçesi veya bir baskı ve üstünlük aracı olarak kullanmamıştı. Zaten ezilen bir inanç olarak hiçbir Alevinin böyle davranması çok mümkün ve kolay değildir. Halkın derdine derman olmak isteyen, çalışan bir aydındı Süleyman Hoca. Çocuklarını da bu bakış açısıyla yetiştirmeye çalışıyordu. Topluma ve çevresine karşı duyarlı, herkesin hakkını gözeten ve korumaya çalışan gerçek bir aydın insandı. Böyle insanların ortak özelliği, insanı ve ailesini sevmesidir. Bu tür insanlar, insanlara karşı ve özellikle ailesine karşı olağanüstü bir sevgiyle yaklaşırlar. Onların hayatında herkesten ve her şeyden çok ailesi ve çocukları vardır. İşte Süleyman Hoca böyle birisiydi. Kısacası pek çok özelliği katliamcıların hedefi olmasına yol açıyordu. Süleyman şehre geldiğinde Musa Sunan'ın evinin alt katını kiralamıştı. Süleyman'ın 4 kızı vardı. Büyükleri genç kızla adım atmaya başlamışlardı. Babalarına hayran, onun dediklerini hayatlarının rehberi kabul eden genç kızlar hem okullarına devam ediyor hem de evde annelerine yardım ediyorlardı. Süleyman Koca da ailesi de Maraş'ı sevmişlerdi. Bundan sonraki hayatlarında Maraş'ta yaşamayı planlıyorlardı. 21 Aralık'ta öldürülen öğretmenler Süleyman Hoca'nın hem meslektaşları hem de yakın arkadaşlarıydı. Öldürülen öğretmenler de Süleyman Hoca ile benzer dünya görüşüne sahiptiler. Cenaze törenine en önde katılmış, yapılan saldırıların tamamını göğüslemişti. Süleyman Hoca, saldırılardan dolayı evlerine dönememiş bir grup arkadaşıyla birlikte başka bir mahallede kalmıştı. Akşam geldiklerinde sokak saldırganlarla dolu ve hareketliydi. Süleyman geç saatte ve ara sokaklardan dolaşarak evine gelebilmiş, onlara görünmemişti. Kalabalık mahallenin içinde sloganlarla yürüyüş yapmış, bazı evlere saldırarak pencerelerini kapılarını taşlamışlardı. Alenen Alevilerin son günüdür diyerek saldıracaklarını belirtiyorlardı saldırganlar. Zaten sinemaya bir patlayıcının atılmasından bir gün sonra bu mahalledeki Akın Kıraathanesine bomba atılmıştı. O günde hem şehirde hem burada olanlar korkutuyordu. Endişeli bir bekleyiş içindeydiler. Hava sıkıntılı, ortam gerilmiş yay gibiydi. Süleyman Hoca eve geldikten bir süre sonra başka bir arkadaşı eve gelerek durumun iyi olmadığını, yarın farklı saldırıların olabileceğini söyleyerek ona şehri terk etmeyi önermişti. Süleyman Hoca arkadaşına çay ikram etmişti. Geç saatlere kadar oturmuşlardı ancak hoca şehri terk etmeyeceğini söyleyerek bu öneriyi kabul etmemişti. Süleyman Hoca'nın arkadaşıyla çay içtiği saatlerde aynı mahallede ve bir komşusunun evinde katliam hazırlığına dönük toplantı yapılıyordu. Toplantıda cenaze töreninde ve gün içinde yaşananlar değerlendirilerek yarın yapılacak olan katliamın ayrıntıları planlanmıştı. Katliamcılar toplantıda görev bölümü, malzeme temini ve iş planlaması yapmışlardı. Bu toplantı açıkta yapılmıştı. Gizliliğe gerek görülmemişti. Toplantıya gelenler gelirlerken ve dağılırlarken etraflarına bakışları ve davranışları ile yarın kötü şeyler yapacaklarını söyler gibiydiler. Akşam alınan kararların gereği yerine getiriliyordu sabahleyin. Bir tatil günü sabahı olmasına rağmen sokak dolmuştu. Saldırının ilk adımları atılmaya başlandı. Sabah namazında caminin imamı vaazını vermiş, herkesi dini görevlerini yapmaya, Alevi'yi öldürerek cennete gitmeye davet etmişti. Camiden çıkanlar marangoz atölyesinin önünde toplanıyorlardı. Silahı olmayanlar burada imal edilen sopalarla harekete geçeceklerdi. Kadınlar eski çamaşırlarını benzine buluyarak bir sopaya takıyorlardı. Gruplar oluşturuldu, silahlandırıldı. Saldırıların yapılacağı evlere doğru yürüyüşler başladı. Süleyman Hoca'nın evine yapılacak olan saldırı ilk saldırılardan biriydi. Süleyman ve ailesi tedirgin, endişeli ve huzursuz bir bekleyiş içindeydiler. Büyük kızı ekmek almak için bakkala gitmişti. Bakkal ona, "Ekmeği ne yapacaksın ki? 2 saate kadar öleceksiniz," demişti sırıtarak ve saygısız bir ses tonuyla. Artık her şey belliydi. Büyük tarihsel ve siyasal bir düşmanlığın en büyük hedefiydiler. Kahvaltılarını yapmaya çalışmışlardı ancak hiç kimsenin boğazından bir şey geçmemişti. Hocanın eşi, çocukları, babalarının kaygılarıyla kaygılanıyor, onunla birlikte üzülüyorlardı. Zaten çok sürmedi, katliamcılar Süleyman Hoca'nın evinin önündeydiler. Bağırıyor, slogan atıyor, evi taşlıyorlardı. Pencerelerin camlarını kırdılar, içeriye dinamit, gaza batırılmış bez atıp evi yakmaya çalışıyorlardı. Kırılan pencerelerin demirlerini kesmek için komşu kadınlardan biri koşarak bir testere getirmişti. İçeriye silahlarla ateş ediliyordu. Fethetmenin dayanılmaz cazibesi gözlerini karartmıştı. İçeridekiler saldırılara karşı kendilerini sakınmaya ve birbirlerine tutunarak direnmeye çalışıyorlardı. Süleyman'ın elinde silahı vardı. Silahıyla pencerede mevzilenmişti. Kendisini ve çocuklarını korumaktı amacı. Elinde tuttuğu silahı kullanmamaya dikkat ediyor, tetiği çekmiyor, çekemiyordu. Hem kimseye zarar vermek istemiyor hem de silah kullanmanın daha büyük gerilimlere yol açacağını, saldırganları tahrik edeceğini düşünüyordu. Ancak o silahını kullanmasa da bu caniler katliama kararlıydılar. Kan içmenin cazibesiyle çılgına dönmüşlerdi. Durmadan silah sıkıyorlardı evin içine. İçeriye atılan paçavralarla ev yanmaya başlamıştı. Evin içinde eşi ve kızları feryat figan haldeydiler. Gözleri babalarındaydı. Kızlar babalarının yanına gitmek, onun yanında olmak için çırpınıyorlardı. Süleyman kızlarının yanına gelmesini engelliyordu. Hedefli olan oydu, silah sıkılıyordu ona. Kendisine sıkılan kurşunların kızlara denk gelmesi mümkündü. Kızlarına bir zarar gelmesini istemiyordu. Kızları da babalarına bir şey olmasından korkuyorlardı. Evin içine girmek için pencere demirlerini kesmeye kalkışanlardan en heveslisi sonunda demirleri kesmeyi başarmıştı. kesilmiş pencere demirlerinden açılan yerden içeriye girmeye başladılar. Bütün şehir sokakta üstüne geliyordu sanki. Dayanılmaz bir gürültü, devasa bir kalabalık. Her şey Süleyman'ı ezme, yok etme üzerine kurulmuştu. İçeride çocukların ağlamaları, intizarlar, eşinin çırpınışları. Her tarafından tutuşmuş yanan ev. Fiyonklu saçlarıyla çırpınan en küçük kızı Hürriyet. Üstündeki kanlanmış elbisesiyle eşi Gülizar. Kısacası çocukları, eşi, işkence, tecavüz, ölüm. O anda Süleyman'ın kafasından geçenlerdi. Kesti attı kafasındaki her şeyi ve Süleyman bağırdı pencereden. Ben teslim oluyorum. Çocuklarıma dokunmayın diye pencereden. Süleyman'ın bunları söylemek için pencereye çıkması saldırganlar için nimet olmuştu. Sayısız silah patladı Süleyman'ın göründüğü pencereye. İçeriye giren bir kurşun Süleyman Hoca'yı yaraladı. Hoca yaralandığında evin içinde yangın vardı. İçeridekiler yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Hep birden vurulan Süleyman Hoca'nın başına toplandılar. Hoca onları sakinleştirmeye çalışıyordu, eli yarasındaydı. Gülizar bağırdı dışarıdakilere, teslim oluyoruz, eşim yaralandı, onu doktora götürelim. O arada zorlanan kapı kırılmış, içeri dolmuşlardı. Kızların etrafını sardılar önce, hocanın ve eşinin üstüne yığıldılar. Hoca yaralı yatıyordu yerde, başında eşi ağlıyor, doktora götürmelerine izin vermeleri için yalvarıyordu. Süleyman Hoca'yı ateş ederek ve sopalarla vurarak öldürdüler. Hürriyet, babasının kanlar içindeki cesedinin üstüne atıldı ağlayarak. Çığlık çığlığaydı. Gülüyorlardı Hürriyet'in ağlamalarına, çığlıklarına, çırpınışlarına, kirli dişleriyle ve kanlı gözlerini kısarak. Hürriyet, küçücük çocuktu daha. Yanında babası öldürülen, babasının ölüsüne ağladığı için kendisine gülünen bir çocuk. Hayata yaralı başlayan bir çocuk. Hürriyet için ölüm dendiğinde hep o geldi aklına. Başka hiçbir ölüm, Hürriyet için ölüm duygusu yaratmadı. O an ve katliamcıların karanlık silüetleri hiç çıkmadı Hürriyet'in beyninden. Tutsak aldılar, Gülizar ve kızları yaralı Süleyman'ı dışarı çıkartmaya çalıştılar. O sırada da hocanın bedenine kurşun sıktılar yine. Adamlar, içlerinden biri ateşe atalım dedi yanındakilere. Buna engel olmak isteyen Gülizar'ın üstüne gaz döktü bir başkası elindeki gaz bidonundan. Bir diğeri kirbiti ateşleyerek attı Gülizar'ın üstüne. Tutuştu Gülizar. Kızlar hep birlikte söndürdüler. Gözünden yaralanmıştı, kör oldu. Hocanın kızları ve eşi ortada kalmışlardı. Bir komşularına sığındılar. Komşu bir koşulla aldı onları evlerine. Türk ve Sünniydi. Katliamcılar kızları oradan almak istediler ısrarla. Kızları evine alan kadın, "Beni öldürmeden alamazsınız kızları" diyecek kadar kararlılıkla sahiplendi. Alamadılar. Böylece Süleyman Hoca'nın eşi ve kızları katliamdan kurtulabildiler. Katliam molası. Süleyman Hoca'yı öldürmüş, evini yağmalamışlardı. Daha sırada öldürülecek olanlar, yağma edilecek evler vardı. Mahalledeki saldırının ikinci evresine başlayacaklardı. Lakin yorulmuşlardı insan öldürmekten. Ancak henüz hevesleri, canlı, güçleri yerindeydi. Yine de yorgunluktan söz edenlerin ve namaz vaktini hatırlatılanların dediği gibi yaptılar. Şeflerden birisi yüksek sesle ara verildiğini duyurdu. Kimi camiye, kimi de yakınlardaki bir eve yöneldi. Camiye gidenleri tembih edildi. Biraz sonra burada yemek yenecek diye. Camiye gidip namazlarını kıldılar. Katliamın şeflerinden biri tarafından ısmarlanan ziyafet yemeğiyle karınlarını doyurdular. Sigaralarını, çaylarını içtiler. Yemek yerlerken katliamı, kimi nasıl öldürdüklerini, kimin ölürken ne dediğini, kimin boğazı kesildiğinde nasıl çırpındığını, kimin kafasına baltayla vurulduğunda nasıl bağırdığını ve genç kızlara, kadınlara nasıl sarkıntılık ettiklerini anlattılar birbirlerine. Dinlendiler. Silahlarını yenilediler, bilediler. Böylece biraz sonra başlayacakları yeni saldırılara hazırlandılar. Sonra yeniden ve kaldıkları yerden başladılar katliamlarını. Hürriyet'in diye gömülen kafatası. Süleyman'ın en küçük kızı Hürriyet kaybolmuştu. Hürriyet'in öldürüldüğü sanılıyordu. Önce Hürriyet'in olduğu sanılan tanınmaz halde bir kafatası verildi annesine. Bu kafatası Süleyman Hoca ile birlikte aynı mezara gömüldü. Bu kafatasının Hürriyet'in kafatası olduğu, cesedinin ise yandığı söylendi. Annesi ağladı, ağıtlar yaktı o yanmış insan kafatasına Hürriyet diye. Günler sonra Hürriyet bulundu. Süleyman Hoca'nın güvenlik görevlisi bir arkadaşı Hürriyet'i aramıştı günlerce. Nihayet Hürriyet'i alıkoyan aileyi bulmuş, Hürriyet aileden resmi kimliğini kullanarak zorla alabilmişti. Böylece günler sonra da olsa Hürriyet sağ bulunarak annesine teslim edilmişti. Süleyman Metin ailesi Hürriyet'in bulunması üzerine acılarını içine gömerek hayatlarına devam etmeye çalışmıştır. Tam burada Hürriyet diye gömülen kafatasının kimin olduğu sorusu geliyor akla. Onun da bir annesi, bir babası, ailesi ve sevenleri vardı. O kafatasının sahiplerinin acısını paylaşabilmek için bu sorunun peşine düşülmesi gerekmez miydi? Süleyman'ın katilleri bulunamamış, koca bir katliamcı güruh, cürme yalnız iştirak etmekten yargılanmışlar. Süleyman Metin Hoca faili meşhule gitmiştir. Mezarı Gür'ün Karanlık Köyü'ndedir. Musa Funda, Pazarcık Çiğli Köyü'nde, 1948. Musa Funda, Maraş'ta tekstil manifatura ticareti yapmaktaydı. Bir çırçır fabrikası kiralamış onu çalıştırıyordu. Şehre gelmiş olanların içinde hızla gelişenlerden birisi de Musa Funda'ydı. Hem ekonomik gelişme göstermiş hem de sosyal bir ilerleme kaydetmişti. Genç yaşına rağmen sosyal hayattan da önemli bir güç sahibi olmuştu. Musa Funda 8 yıllık evliydi. Biri oğlan, ikisi kız, en büyüğü 6, en küçüğü 2 yaşlarında 3 çocuğu vardı. Oğlunun adını Ulaş Bardakçı'ya atfen Ulaş koymuştu. Musa Funda CHP'de aktif politika yapmaktaydı. 1977 milletvekili seçimlerinde adayı olmuş, büyük ve başarılı bir seçim çalışması yapmıştı. O dönemde çok kolay olmayan bir yöntem olarak araba kiralayarak seçim kampanyasını yürütmüştü. Buna rağmen CHP, o gün bugündür kendi kadrosu olan Musa Funda'ya dair en küçük bir sahiplenme emaresi göstermemişti. Politik gelişmelerle yakından ve etraflı olarak ilgili olan Musa Funda, son günlerde yaşananların tamamını, hatta daha öncelerden beri yaşanan saldırıların hepsini yakından takip etmekteydi. Aktif bir CHP'li olarak tüm bu saldırıların CHP'nin hükümet olmasını engellemek için yapıldığını görüyor, partisini bu anlamda uyarmaya çalışıyordu kendi gücü ölçüsünde. Sorumluluk duygusu gelişmiş birisi olarak devrimci çevrelerle de ilişkisi vardı. Onlarla da bu durumu konuşuyor, kaygılarını anlatıyor, neler yapılması gerektiği konusunda kafa yoruyordu. Öğretmenlerin cenazesinden sonra eve gelmeden önce cenaze törenine yapılan ve daha sonra tüm şehre yayılarak devam eden saldırıları ulaşabildiği herkese anlatarak insanları uyarmaya çalışıyordu. Yine de içi rahat değildi. Bir şeyler olacağını ve bu olacakların kendisini ilgilendirdiğini, bunlara karşı kayıtsız kalamayacağını söylüyordu eşine. Eşi hamileydi ve yakında bir bebek bekliyorlardı. 40 gün kalmıştı bebeğin doğumuna. Musa'nın eşi Elif bebeği hatırlattı. Musa'yı kaygılarından uzaklaştırmak istedi. O da korkuyordu. Ancak insanoğlunun hep yaptığı gibi korkuları kendi dışında tutmak istercesine konuyu Musa'yı unutturmaya çalışıyordu. Sokak hareketliydi. Evlerine yakın yerde gürültüler geliyordu. Sağa sola koşturanlar, bağıranlar, slogan atanlar vardı. Musa bunları duyunca işin daha kapsamlı olduğunu düşünmeye başladı. Hayırlı bir sabah uyanmayacaklarını düşünürken eşinin kendisine seslendiğini duydu. Bir süredir eşi bebekten, bebekle ilgili gelişmelerden söz ediyor, Musa duymuyordu. Yine duymuş gibi cevap verdi eşine. Musa eşine dışarıdaki gürültüyü hatırlattı. Birlikte paylaştılar kaygılarını. Bunu da atlatabileceklerini teminli ederek uyumaya çalıştılar. Gecenin ilerleyen vaktinde Musa halen gürültülerin geldiğini duydu. Eşi uyuyordu. Sabahı beklemekten başka yapacakları bir şey yoktu. Sabah olduğunda saldırıların son hazırlıkları yapılıyordu. Musa zaten uyuyamamış, gelişmeleri takip etmişti. İlk saldırının nereye başlayacağını tahmin ediyordu. Yanılmadı. Musa saldırganların yakın komşusu olan adaşı Musa Sunalar'ın evlerine doğru hareketlendiklerini gördü. Muhtar vardı, cami imamı vardı katliamcıların başlarında. En yükseği 3 katlı olan çatılı evlerin önünden geçerlerken kadınların destek tezahüratları duyuluyordu. Bu kadınlar ki erkeklerden kaçar, dışarı çıkmazlardı. Hele ölümleri için sevinç çığlıkları attıkları komşularını daha düne kadar çok seviyorlardı. Şimdi sevdiklerini öldürenlere alkış çalıyorlardı. Musa Funda şaşkın ve öfkeliydi. Bir süre bekledi. Kalabalık henüz Musa Sunalar'ın evlerine yetişmemişti. Yardım etmek istiyordu. Yardım etmesi gerekiyordu. Eli kolu bağlı kalamazdı bu saldırılara karşı. Musa Sunay'a yapılan saldırı kendisine de yapılabilirdi. Hızlı karar vermek zorundaydı. Biraz sonra her şey için geç kalınabilirdi. Daha fazla dayanamadı, silahını alıp gitti. Hamile eşi de rahatsız oluyordu. Hem saldırılardan dolayı hem eşiyle gidemediği için. Ancak o durumundan kaynaklı bir şey yapamıyordu. Musa Funda saldırıları göğüslemeye başladı. Musa Funda evlerin aralıklarında, görünmeyen köşelerinde dikkatli bir geçiş yaparak Sunalar'ın evine ulaştı. Sunalar'ın evi 2 katlıydı ve evin 2 kapısı vardı. Alt katın kapısı sokağa bakıyordu. Burada Süleyman Metin oturmaktaydı. Üst katta Musa Sunalar oturuyorlardı. Buranın kapısı arka taraftaydı ve merdivenle çıkılıyordu. Üst kat olduğu için. Dolayısıyla Musa Funda saldırganlara görünmeden eve girebilmiştir. İçeridekiler perişan, darmadağınık durumdaydılar. Saldırılar başlamıştı. Evin içine taşlar ve yanıcı maddeler atılarak evin yanması sağlanmak isteniyordu. Musa önce ev halkını teskin etmek için uğraştı. Evdekileri durumun düzeleceğine, bir süre dayanırlarsa ya saldırganların çekileceklerine veya askeri güçlerin gelip müdahale edeceğini inandırmaya çalıştı. Saldırganların çekileceğini, rahatlasınlar diye söylemişti. O da inanmıyordu bu katillerin çekileceklerine. Ancak askerin geleceğine dair umudu yüksekti. Belki de insanlar böyle durumlarda gönüllerinden geçeni gerçeğin yerine ikame ediyorlar. Musa evin korunaklı ve saldırganları izleyebileceği bir yeri olan misafir odasına mevzilenerek beklemeye başladı. Ancak bulunduğu yerde sürekli kalması mümkün olmuyordu. Musa silahın verdiği avantajla sık sık yer değiştirerek evdekileri korumaya ve içeriye yönelik saldırıları göğüslemeye çalışıyordu. Bu durum saatlerce devam etti. Evin içindekilerin direnme azmi azalıyordu. Dayanılır gibi değildi saldırılar. Ev değişik yerlerinde yanıyordu. Evde bulunanlar çığlık çığlığıydı. Silah sesleri çığlık seslerine karışıyordu. Musa yapabileceğinin azamisini yapmanın gayreti içindeydi. Musa Funda'nın evin içinde geliştirdiği direniş onların gerilemelerine yol açmıştı. Korkmuş, yavaşlamışlardı. Bu durumu gören içeridekilerin ise umutları artmıştı. Bir mucizenin olabileceğini, askerlerin gelebileceğini düşünüyorlardı. Bu arada içeridekilerden bazıları vurulmuştu. Beklenen mucize gerçekleşmedi. Saldırganlardan birisi evin merdivenlerinin üstüne çıkmış, içeriği görebiliyordu. Merdiveninin başında hazır bekleyen saldırgan, elindeki tüfeği Musa'nın bulunduğu yere doğrultmuş fırsat kolluyordu. Musa'yı göremiyor ama silah seslerinden bulunduğu noktayı kestirebiliyordu. Birden Musa'nın hareket ettiğini gördü ve tetiğe basmasıyla Musa sarsılarak yana düştü. Musa'nın vurulması ile ölümü aynı anda oldu. Musa'nın bulunduğu yere akan kanlar, evdekilerin içinde bulundukları dehşeti daha da artırmıştı. Kimse bugüne kadar böyle bir ölüm şekli görmemişti. Biraz sonra göreceklerinin veya göremeden yaşanacakların daha vahim olduğunu bilmiyorlardı. Musa'nın cesedinin yanında gelip geçerlerken hem korkuyor hem utanıyorlardı. Ölüleriyle ilgilenemiyor olmak insanın kendisine saygısını azaltan bir utanç duygusu yaratıyordu. Musa'nın katledilmesi evin içindekilerin maneviyatını alt üst etti. Direniş ve kurtulma umudu yok oldu. Evde bulunan kadın, erkek, çocuk, onlarca insan kaçınılmaz bir katledilme anı yaşıyorlardı. Zaten vurulmuş düşmüş olanlar vardı. Kalanların hepsi ne zaman vurulacaklarını bekliyorlardı. Birkaç saat önce çok uzak olduğunu sandıkları ölüm yanı başlarındaydı. Korkunç bir moral çöküntüsü içindeydi herkes. İçerideki direnişin kırılması dışarıdakilerde de değişiklik yaratmıştı. Silah sesinin kesilmesi saldırganlara cesaret vermiş, daha kuvvetli saldırıyorlardı. Musa'nın vurulmasından sonra evdekiler birer birer vurulmaya düşmeye başladılar. Dışarıdakiler silahlarınızı atın ve teslim olun çağrısı yapıyorlardı. Önce Elif Ana çıktı balkona. Hiç ananız, bacınız, vicdanınız yok mu? Yavrularım hep öldü. Neden bunu yapıyorsunuz? Yeter, beni de vurun diye feryat ediyordu. Onlar da silahlarınızı dışarı atın ve teslim olun diye bağırıyorlardı. Musa Sun'a başka silahlarının olmadığını söyleyerek Musa Funda'nın silahını attı aşağıya. Elif Ana yine bağırdı. Size güvenmiyorum. Teslim olursak bir şey yapmayacağınıza dair kadınlarınız üzerine yemin ederseniz teslim oluruz dedi. Bunun üzerine teslim olun, karılarımız 3'ten 9'a boş olsun, bir şey yapmayacağız diye yemin etti saldırganlar. Elif Sun'a her şeye rağmen onların bu yeminine güvendi ve çocukları öldürülmüş, kendisi de yaralı olan Elif Sun'a teslim oluyoruz diyerek dışarı çıkmaya hazırlandılar. İçeridekilerin silahsız ve çaresiz olduklarının anlaşılması, saldırganların içeriye doluşması için yeterli oldu. Kale fethedilmiş, işgal ettikleri alana hakim olmuşlardı artık. Evde kaçanları yakalayarak teslim almaya yönelmişlerdi. Bir yandan da yanan evi yağmalıyorlardı. Zaten bu ana kadar evde bulunanlardan Esma, Fidan ve Aziz öldürülmüşlerdi. Musa ve Mehmet evden kaçmışlardı. Fikri, Fazlı ve Elif Ana yaralanmışlardı. Evde ölmeyenlerden kaçamayanlar rehin alınarak bir süre tutulmuşlardır. Musa Funda'nın cesedi direndiği için evdeki yangının içine atılmıştı. Musa'nın bütün vücudu yanmıştı. Cesedi sadece giydiği elbisesinin bir parçasından tanınabilmişti. Musa'nın eşi Elif Funda, "Biz onun yanmış bedenini tanıyamadık. Duş aldığı için yeni giydiği gömleğinin yakasından tanıyabildik. Biz ceset değil, kemik alıp gömdük. Bugün kemiklerini bile alamayan var ama biz kemik aldık," diyordu buruk ve acı yüklü bir ifadeyle. Bir insanın eşinin kemiklerini alabildiği için mutlu olabildiği ülkenin adı Türkiye'dir. Musa'nın katilleri cürme yalnız iştiraktan yargılandılar ve buna göre ceza aldılar. Katliamcı egemenlerin çapulcu güruhuna ihtiyacı vardı. Onları koruması, katliamcı zihniyeti ürkütmemesi gerekiyordu. Babasını göremeyen bir çocuk. Musa Funda'nın eşi 8 aylık hamileydi katliam günlerinde. Musa'nın ölümünden 40 gün sonra bir kızı doğmuştu. Kızının adını Kader koymuş, annesi babasızlığı anlatmak için. Bir çocuk düşünün, doğduğundan itibaren babasını hiç ama hiç göremeyecek olan. O babam neden yok diye sormayacak. Çünkü çocuklar ya soru sormazlar veya sorularına cevap alamazlar ve onlara babalarının nasıl öldüğünü açıklamak da kolay olmayacaktır. Kimse ona babasına ne olduğunu anlatmayacak. Düşünün, babanız olacak ve siz onu hiç göremediğiniz gibi görmenin hayalini de kuramayacaksınız. Babanıza dair hiçbir anınız da olmayacak. Başkalarına sizin hiç babanız öldü mü diyecek kadar babanızı tanımanız da mümkün olmayacak. Bu durumda siz hayata eksik dahil olmuş olmaz mısınız? Bir yanınız yarım kalmış olmaz mı? Yüreğinizde ekilen acılara karşı isyanınız boy verdiğinde kim tutabilir sizi? Babasını göremeden büyüyen çocukların öfkesi patladığında hangi engel durdurabilir? 17. ayrımın sonu, sayfa 316.